Ayrım 16. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 190. Adaya ayak basan uzmanın etkili bir konuşma yapacağını sanıyor, bunu heyecanla bekliyorduk. Ama ne yazık ki o sessiz kalmayı tercih etti. El sıkışma töreni bittikten sonra başkanın adamlarıyla birlikte onu ziyarete gitti. Bu suskun hali efsaneyi daha da büyütmüş, onun gerçekten önemli bir adam olduğu yönündeki kanıları güçlendirmişti. Baksanıza, adam kendini övmek ya da kabul ettirmek için hiçbir şey söylemiyor. Sadece hafifçe gülümsemekle yetiniyordu. Adamıza gelmekle bize bir ayrıcalık tanıdığı, bir hediye verdiği duygusu uyandırıyordu. Uzman bu suskunluğunu adada kaldığı bir hafta boyunca sürdürdü. Ancak çok önemli gördüğü bir iki talimat konusunda ağzını açtı. Bu da kendisine duyulan saygının derinleşerek artmasına neden oldu. Başkanla neler konuştuğunu bilemeyiz tabii ama o gün öğleden sonra talimatlar yağmaya başladı. Başkanın adamları uzmanın emrine girmiş gibiydi. Bize fazla vaktimizin olmadığını söylediler. O hafta herkesin sıkı bir çalışma yaparak adanın çeşitli yerlerine bir takım uzun direkler dikmek zorunda olduğu bildirildi. Tam zamanında bitirilmesi gereken bir işti bu. Vakit kaybına tahammül edilemezdi. Bu direklerin nasıl dikileceği ve neye yarayacağı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu ama bu durum ertesi sabah herkesin delice çalışmaya başlamasını engellemedi. Ne de olsa onca para alan dünya çapındaki uzman tepenin başında durmuş, ağzının içinde anlaşılmaz birkaç kelime mırıldanmak dışında konuşmadan uzun parmaklarıyla yapılacak işleri gösterip duruyordu. Adalılar kanter içinde ormandan ağaç kesmeye, yontmaya, bu kütükleri oradan oraya taşımaya başladı. Bu kez en büyük yardımcıları başkanın adamlarıydı. Adaya yeni geldikleri zaman güzelim ağaçlarımızı budamakta gösterdikleri mahareti şimdi de sergiliyor, adalılarla omuz omuza çalışıyorlardı. Artık o göklere ser çekmiş ağaçların birbirine giren dallarıyla oluşturduğu yeşil, serin gölgeliği hatırlayan bile yoktu. İyi ama bu hummalı çalışma, kesilen bunca ağaç, üstlerine konan küçük tahta platformlar ve bu direklerin binbir güçlükle dikilmesi ne işe yarayacaktı? Niçin yapılıyordu bütün bunlar? Zaten yılların rehavetiyle çalışma kavramını bile neredeyse unutmuş olan adalılar, içine birdenbire girdikleri öldürücü çalışma temposuyla burunlarından ter damlarken hoşnutsuzca bir takım soruları dillendirmeye başladı. Bu hava aniden yayıldı. Herkes, niye çalışıyoruz? Bütün bunlar ne işe yarayacak demeye başladı. İçimizden en gözü pek olanlar gidip yarı kapalı gözlerle çalışmaları izlemekte olan uzmana bu soruları sordu. Uzman önce sorulanları duymazmış ya da cevap vermeye değmezmiş gibi davrandı ama sorgucuların çevresindeki kalabalığın büyüdüğünü ve işi bırakan bütün adalıların toplanmakta olduğunu görünce lütfen ağzını açarak anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde "Leylekler!" dedi. Sonra da arkasına dönüp uzaklaştı. Kimse de onu durdurmaya cesaret edemedi. Bana kalırsa adamın uzun boyu herkesi etkilemeye devam ediyordu. Ne dedi diye sordu herkes birbirine. Ne dedi? Galiba leylekler dedi. Peki ne anlama geliyor bu? Leylek, martı, yılan, tilki. Ne gibi bir ilişki olabilir ki aralarında? Komşularımız kendilerini bu oyuna iyice kaptırıp bulmacayı çözmeye çalışıyorlardı. Sonunda biri leylekler yılan avlar demeyi akıl edebildi. E'si var mı birader? Adada leylek olsa yılan kalmaz. Peki uzman adaya leylek mi getirecek? Nasıl başaracak bunu? Leylekleri anladık da bu direkleri niye dikiyoruz? O sırada söze karışan Lara, leylekler için dedi. Anlamıyor musunuz? Leylekler direklerin tepesine yuva kurmaz mı? Onlara yuva hazırlıyor. Doğru, bak bunu hiç düşünmedik. Peki leylekleri nasıl getirecek buraya? Davetiye mi gönderecek? Noter, tamam ben anladım durumu diyerek konuşmayı sonlandırdı. Tam zamanında yetişmesi lazım. Bir hafta içinde bütün direkleri dikmeliyiz diyorlar ya, bunun bir anlamı var. Her yıl bu mevsimde leylekler güneye göç etmiyor mu? Ediyorlar, adanın üstünden uçup gidiyorlar. İşte galiba uzman onlara yuvalar hazırlayarak bizim adamıza inmelerini sağlayacak. Bu cevap üzerine Lara dışında herkesin yüzünün aydınlandığını gördük. Nihayet çözülmüştü mesele. Adamıza leylekler gelecek, yılanları avlayacak ve bizi bu beladan kurtaracaktı. Gökyüzünden aşağı bakacak leyleklerin orada kendileri için hazırlanmış bir takım yuvalar görerek aşağı ineceğine pek aklım yatmadı. Ama diğer itirazlarım gibi bunu da saklı tutmayı uygun gördüm. Hem koskoca uzmanın bir bildiği vardı herhalde. Sırrı çözen ada halkı daha büyük bir şekle çalışmaya, leyleklere yer hazırlamaya koyuldu. Dikilen uzun direklerin üstündeki platformlara sarmaşıklardan yapılan yuvalar yerleştiriliyor, böylece bir anlamda belki de dünyanın tek leylek oteli hazırlanıyordu. Böyle söyleyince kulağa çılgınca geliyordu ama neden olmasındı ki? Bu dünyada nice acayipliklere rastlanıyordu. O akşam tam biz bu işin olup olamayacağını konuşuyorduk ki yazar pat diye çıkıp gelmesin mi? Bu onuru neye borçlu olduğumuzu bilemeden onu heyecanla karşıladık. Lara da onu çok özlemişti çünkü araları çok iyiydi. Birçok konuda pek anlaşırlardı. Ama son zamanlarda yazar sanki bize de cephe almış gibi ne geliyor ne arayıp soruyordu. Biz de onu aradığımız zaman bulamıyorduk. Neyse, şimdi bahçemizdeydi işte. Gelişiyle bizi sevince boğmuştu. "Yardımınıza ihtiyacım var çocuklar," dedi. "Elbette," dedik. "Ne yapabiliriz?" Bu sersemler şimdi de uzman denilen sahtekarın peşine takıldılar. Direk dikilecekmiş de sözüm ona leylekler gelip konacaklarmış. Yine büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. "Bence de öyle," dedi Lara. "Hayatımda bundan daha saçma bir proje duymadım. Ama herkes öyle bir inandı ki uyarı filan dinleyecek halleri yok." "Olsun," dedi yazar. "Biz yine uyarımızı yapalım. Dinlemezlerse dinlemesinler. Ama zaten kısa süre sonra kimin haklı olduğu ortaya çıkar." "Bugüne kadarki uyarılardan ve başlarına gelenlerden pek ders almadılar ama," diye söze karıştım. Yine de onun için ne yapabileceğimizi sordum. "Bir bildiri hazırlamıştı. Bunu el yazısıyla çoğaltıp bütün evlere bırakmamızı istiyordu. Bu işin faydasına pek inanmasam da onu kıramayacağım için hemen kaleme kağıda sarıldım." Lara da inci gibi yazısıyla döktürmeye başladı. "Sevgili adalı komşularımız," diye başlıyordu duyuru ve onlara eski günleri hatırlatmaya çalışıyordu. Acaba eski mutlu günlerimizi hatırlayanlar var mıydı hala aramızda? Yoksa herkes toptan belleğini mi yitirmişti? Hani o kimsenin kimseye karışmadığı, dostluk havası içinde yaşadığımız, müzisyen arkadaşlarımızın doğanın seslerine karışan flüt ve gitarını dinlediğimiz, bazı akşamlar buluştuğumuz çardak altında bakkalın hazırladığı balıklara eşlik eden beyaz şarapları yuvarladığımız, sohbet ettiğimiz günler, martılarla hiçbir sorunumuzun olmadığı huzur dönemi. Bunu hatırlayan var mıydı hiç? Başkanın gelişiyle adada bütün dengelerin bozulduğunu görmemek için kör olmak gerekirdi. Ben haklı çıktım demek istemezdim ama bundan sonra söylediklerime kulak verirseniz diye haklılığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum, diyordu ilerleyen satırlarda. Eğer bu adamın çılgın fikirlerine kulak vermeye devam ederseniz yeni felaketlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Göreceksiniz ki bu uzman meselesi de bir fiyaskoyla sonuçlanacak. Belki o gün bana hak verecek ve başkan denilen adama karşı birleşmemizin ve onu adadan göndermemizin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Duyuru şu iddialı cümlelerle bitiyordu. Ben bu girişimi bir fırsat, kendim için de bir sınav olarak görüyorum. Önümüzdeki günlerde eğer başkan haklı çıkar da uzman bu işi başarabilirse, bütün söylediklerimi geri almaya ve başkanın önünde diz çökerek özür dilemeye hazırım. Ama eğer ben haklı çıkarsam, lütfen aklımızı başımıza toplayalım ve bu adamın yeni çılgınlıklarına engel olmak için onu adamızdan kovalım. Bu duyuruyu el yazısıyla çoğalttık, sonra üçümüz de birer tomar kağıt alarak evlere dağıttık. Başkanın evi hariç elbette. Çünkü o silahlı adamlara gidip bu duyuruyu vermek hiç de akıl kârı olmazdı. Buna rağmen bu duyurunun başkanın eline geçeceğinden emindik. Nasıl olsa bir numara gibiler hemen ulaştırırdı. O günlerin ilginç olaylarından biri de bakkalın oğlunun içimi acıtan gözyaşlarıydı. Çocuk bir sabah kümese geldiğinde tavukların toplu bir katliama kurban gittiğini görmenin dehşetini yaşamıştı. Kümes telinin altından toprağa kazan tilkiler, kümeste canlı namına bir şey bırakmamıştı. Hepsini götüremedikleri için boğazlanarak öldürülmüş tavuklarla doluydu ortalık. Çocuğun gözyaşları günlerce dinmek bilmedi. Bir hafta sonra hummalı çalışma bitmiş, adanın kuzey kıyısına bir sürü direk dikilmişti. Artık leyleklerin gelmesini beklemekten başka yapacak iş yoktu. Uzmanın adaya gelişinin tam haftasıydı. O gün gelecek olan vapuru gözleyen bir iki komşu, çok uzakta leylek olabilecek bazı kuşlar fark etmişti. Bu haber üzerine hepimiz adanın kuzey kıyısına toplandık. Yaklaşan kuşların leylek olup olmadığını tartışmaya koyulduk ama uzman, kemikli işaret parmağını dudaklarına götürerek sessiz olmamızı işaret etti. Bunun üzerine derin bir sessizliğe gömüldük. Kuşlar yaklaştıkça gerçekten de bir leylek sürüsü olduklarını anladık. Geniş kanatları, ince gövdeleriyle iyice seçilir hale geldiklerinde adadaki heyecan son haddini bulmuştu. Leylekler yaklaştı, yaklaştı ve karşımızdaki ıssız adaya kondu. Ada o kadar yakındı ki kuşların kanatlarındaki yorgunluğu bile fark edebiliyorduk. Şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Niye onlar için hazırlanmış yuvalara konmamışlardı acaba? Öteki adada bir süre dinlendikten sonra buraya gelirler miydi? Derken aramızda fısıltılar başladı. Herkes birbirinin kulağına, belki de insan kalabalığı gördükleri için gelmediklerini fısıldıyordu. Bunun üzerine sessizce dağıldık. Çam fıstıkları tepesine gidip olup biteni oradan izlemeye başladık. Leylekler karşı adada yürüyor, su içiyor, bazıları gagalarıyla kanatlarının altını kaşıyordu. Sonra yine havalandıklarını gördük. Gökyüzüne yükseldiler. Adamızın tam üstüne geldiler. Başımızı kaldırmış, onların her hareketini izliyorduk. Adanın üstünde birkaç kere döndüler. Bizim de başımız onlarla birlikte dönüyordu. Hepimiz nefesimizi tutmuştuk. Tam boyunlarımız tutulmak üzereydi ki, leyleklerin güneye doğru yollarına devam ettiklerini görme bahtsızlığına uğradık. Sürü halinde uçup gittiler. Biz de arkalarından kırık kalplerle baka kaldık. Güney ufkunda gözden yitip gidene kadar seyrettik onları. Sonra hiçbir umudumuz kalmadı. Derin bir utanca gömülerek birbirimizin yüzüne bakamaz hale geldik. O sırada biri uzmanın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine herkes canlandı, uzmanı bulup hesap sormak için yakıcı bir ihtiras duymaya başladı. Ama uzman ortalarda görünmüyordu. Köşe bıçak o uzun adamı aramaya koyulduk, iskeleye kadar gittik. Vapur demir almış gidiyordu. Leylekleri gözlerken ne vapuru hatırlamıştık ne de başka bir şeyi. Acı haberi bakkal verdi. Biz gözlerimizi gökyüzüne dikmiş durumda aval aval bakınırken uzman motora binip vapura gitmişti. Ve gördüğümüz gibi vapur da demir almış ayrılıyordu adadan. Bakkala çıkışanlara zavallı adam, ne bileyim adamı durdurmak istediğinizi diye mantıklı bir cevap verince akan sular kesildi. Uzman herhalde güvertede hem paralarını sayıyor hem de bir sonraki durakta göstereceği mucizeleri bekleyen insanları düşünüyordu. Kısacası onu elimizden kaçırmıştık. Lanetli adamız da alacalı bulacalı zehirli yılanlarımızla birlikte yaşamaya devam edecekti. Hayal kırıklığının şiddetinden çoğumuzun vücudu ağrıyordu. Bu olayı takip eden günlerde kimsenin ağzını bıçaklar açmadı. Herkes bir köşeye çekilip somurttu. Birkaç gün sonra konuşmaya başlandığında ise tek bir konu vardı. Ben bu adamın bir şey beceremeyeceğini anlamıştım zaten. Madem anladın niye söylemedin? Ne bileyim öyle bir boy vardı ki adamda. Mesele boysa devede de var. Evet evet tam da onu diyorum. Deve büyük ot yer. Şahin küçük et yer. Ne kadar safmışız yahu. Nasıl inandık adama? Öyle deme. İnanmayıp da ne yapsaydık? Doğru söylüyorsun. Kime inansaydık başka? Evet, bizi kurtaracak, doğru yola gösterecek kimse yok ki. Başkan ne yapsın? Adam tek başına bir sürü sorunla uğraşıyor. Birlik ve beraberliğin en önemli olduğu bu günlerde bile ona zorluk çıkaranlar, eleştirmek için fırsat kollayanlar boş durmuyor. Yok yok. Başkanın da ne dediği, ne yapacağı belli olmuyor. Ona da güvenilmiyor. Ama ondan başka hiç kimse bir şeyler yapmak için uğraşmıyor ki. Haklısın. Bir kötü sonuç alınınca herkes konuşup duruyor. Kulak misafiri olduğum bu konuşulanlar, insanoğlunu anlama yolundaki bütün çabalarımın boşuna olduğunu gösteriyordu bana. 16. ayrımın sonu. Sayfa 199.